İstanbul'u sevmezse gönül aşkını anlar, aşkını anlar.
İstanbul kazan biz kepçe.
Düşsün suya yer yerilsin eski zamanlar.
Geçmişin izlerinde gezintiler. Hazırlayan ve sunanlar Özlem Altınkaya ve Murat Güler.
...94.9 Açık Radyo'da İstanbul Kazan Biz Kepçe programındasınız bir hafta sonu arifesinde. Ben Özlem Altınkaya Genel, hocam Murat Güvenç ile birlikte geçen hafta bıraktığımız tren ve demir yolu meselesinden Sermet Muhtar Ulus'un izlerini takip ederek İstanbul'u konuşmaya devam edeceğiz. Belki önce bir iki ufak anons yapabiliriz hocam. Programla ilgili görsellerimizi blogumuza koyuyoruz. Bloğa gösterdiğiniz ilgiden dolayı da burada herkese teşekkür edelim. Blog adresimizi de bir hatırlatalım. istanbulkazanbizkepçe.wordpress.com'dan blogumuza erişebilirsiniz program kayıtları ve görseller için. Aynı zamanda da bir Facebook topluluğumuz var. Burada da blog yazılarımızı güncellediğimiz zaman bunu anons ediyoruz. Facebook grubumuza da üye olabilirsiniz. Yine İstanbul Kazan Biz Kepçe olarak Facebook'tan aratıp bu Facebook grubunu bulabilirsiniz. Bu benim son programım.
Nereye gidiyorsun?
Uzaklara. Hiç bitmeyen yüksek öğrenim hayatımı tamamlamak üzere. Benden...
Üniversitenin adını da söyle.
Söyle.
Peki. Amerika'nın kuzeyinde bir yere gidiyorsun.
Evet, Amerika'nın...
Kuzeydoğusunda bir yere gidiyorsun.
Evet, kuzeydoğusunda Megalopolis diye adlandırılan kentsel yaşama içerisinde bizim teknik terimlerle konuşacak olursak bir yerde doktoramı...
En kuzeydoğu ucundaki
evet,
bir yere.
Evet, doktoramı tamamlamak üzere ayrılıyorum. Benim yerime İstanbul programlarına Açık Radyo'da bir Murat daha ekliyoruz.
Murat.
Üçüncü Murat olarak. Evet, Murat Tülek... Murat Hoca'ya eşlik edecek. Benim için öncelikle söyleyeyim, bu programa katılmak çok müthiş bir deneyim oldu. Bir hatamız olduysa da affola diyelim. Ve bu haftanın programına devam edelim buradan, değil mi?
Evet, kaldığımız yerden
kaldığımız yerden bir nerede kaldığımızı siz hatırlatmak istersiniz.
İşte geçen hafta biz aslında genellikle hep yapmak istediğimiz programın üçte birini yapabiliyoruz. Çünkü zamanı çok kullanıyoruz. Biraz ya İstanbul çok konuşturmayı gerektirecek kadar ayrıntılı bile bir yer, ya da biz tecrübesiz konuşmacılar olarak zamanı iyi değerlendiremiyoruz. Ama yani hakikaten Anadolu yakasındaki tren yollarıyla başladığımız zaman her bir tarafının öyle ilginç bir öyküsü var ki, yani sanki bütün bir kentin tarihini bir tren yolu güzergahının tarihi üzerinden izlemek imkanı var. Şimdi geçen hafta ayrıntısına tekrar gitmeyelim. Neden bizim bu tren yolumuz tıpış tıpış Bağdat Caddesi'nde düzgün bir yerlerden gidip de hadi Bostancı'yı bulup oradan kıyı kıyı ta İzmit'e kadar gitmek varken kendini dağların üzerine vurup da Göztepe'nin tepesine, tepe gözüne tırmanır, oradan da sonra geri iner meselesi üzerine gitmiştik. Oradan sonra da neden Göztepe istasyonu gibi bir istasyonun İstanbul'da altından tren geçen yegane istasyon binası olduğunu tartışmıştık. Bunu gerektiren teknolojik ve ekonomi politik nedenlere şey yapmıştık.
Ama mimari estetik hocam.
Ama mimari estetikte bütün bunları tamamlayan şeyler. Fakat o mimari estetiğin altında böyle şeyler var. Mimari estetik mimarlarımızın belki birazcık da bu programın katkısı o olabilir. Mimarinin tam parsel sınırında bitmediğini aslında oradaki...
Biraz yerin altı.
Biraz bir de o... Bir istasyon binasının aslında kaderinin hattın tarihiyle doğrudan ilgili olduğunu ve o altyapı tarihi bilindikçe o mimarlık eserinin yorumu hakkında daha zengin açıklamalar yapılabileceğini.
Aynı şeyi Haydarpaşa için de söyleyebiliriz. Bugün böyle bir artık kentsel hayalete dönüşmüş Haydarpaşa'nın arkasında artık hepimizin böyle İstanbul peyzajının bir parçası olarak kanıksadığı Haydarpaşa'nın arkasında böyle bir koca alansal bir dönüşümün hikayesi yattığını geçen hafta açıklamıştık değil mi?
Evet, evet. Yani bu şey, bu tarihi bilmeden o yapıları okumak, o hatları okumak mümkün değil. Şimdi de bizim bir hat boyu, Haydarpaşa ve hat boyu meselesi var. Evet, işte,
bunu biz söylemiyoruz yani, ama bunu Sermet Muhtar...
Ermet Muhtar Alus bu hat boyu meselesini Haydarpaşa'yı anlatıyor. Anlatmadığı taraflarında biz küçük böyle onun üzerine yardımcı olacağız ama kendisinin anlattığı şeyleri bir kere bu şeyi anlatalım. Yani nasıl bir çizgi üzerinde bu hattı anlatıyor Bostancı'ya kadarki banyo.
Bir kere Sermet Muhtar Alus'un Haydarpaşa ve Hat Boyu başlığıyla kitabında bir bölüm var. Evet. Ve onun böyle bir başlık seçip böyle bir bölüm yazması bile benim için başlı başına.
Bir muazzam bir kere yani öngörü. Şaşırtıcı bir şehir duyarlılığı diyebilirim. Yani şehri tam anlamıyla nereden okunması gerektiğini bilip hani hangi taraflarına vurgu yapılacak neresi ise es geçilecek. Yani Sermet Muhtar biraz şehir okuma üstadı diyebiliriz. Yani şehri tam neresinden okunacağını, neresinin yazılacağını, nasıl yazılacağını çok iyi bilen birisi. Şimdi önce bu hatla ilgili olarak verdiği şeylere bakalım. Yani bilgilere bakalım. Ve bu bilgileri önce anlattığı gibi anlatıp ondan sonra aralarını doldurmaya çalışalım. Bir kere bir istasyon sisteminden bahsediyor. İstasyon sistemi Haydarpaşa'dan başlıyor. Bizim istasyonlarımız birinci istasyon Kızıl Toprak oluyor. İkinci istasyon Fener Yolu ve o Fener Yolu istasyonunun kenarına bir çizgi koyalım, orasını anlatacağız. Göztepe istasyonu var. Yani Kızıl Toprak'tan sonraki istasyonun adı Göztepe istasyonu. Göztepe istasyonundan sonraki istasyonun adı Erenköy istasyonu. Ondan sonraki istasyonun adı bugün kullandığımız bir istasyon Suadiye. Ama Suadiye istasyonu eskiden yok. Suadiye istasyonu yeni bir şey, oyuncu şeye giren. Tıpkı Fener Yolu gibi. Fener Yolu ile Suadiye bu araya giren iki yeni istasyon. Ama Bostancı istasyonu var. Şimdi ilk hat demek ki Haydarpaşa, Söğütlü Çeşme. Yani Söğütlü Çeşme istasyonu var. Ondan sonra aslında Söğütlü Çeşme istasyonu da yok. Haydarpaşa var. Ondan sonra Kızıl Toprak istasyonu. Kızıl Toprak'tan sonra Göztepe var. Göztepe'den sonra Erenköy var. Erenköy'den sonra da Bostancı. Bu istasyonların kat ettiği şey 9 kilometrelik bu büyük, geçen toplantımızda söylediğimiz büyük bir yay. Şimdi nasıl geçiliyor? Geçen toplantımızın sonunda, konuşmanın sonunda dedik ki Haydarpaşa'dan çıktıktan sonra tren önce Yeldeğirmeni'deki tepeyi aşıyor ve orayı topografiye uygun bir şekilde giderek aşıyor. Ve sonunda yokuş aşağı bugün Kurbağalıdere Vadisi'ne geliyor. Kurbağalıdere Vadisi'ni de o dönemde bu Osmanlıların yaptıkları ilk hatta ahşaptan yapılmış bir köprü üzerinden geçiyorlar. Şimdiki köprünün, betondan yapılan köprünün aşağı yukarı 4-5 metre daha yükseğinden geçen bir ahşap köprü düşünün. Ve o köprü bizi Yeldeğirmeni'nden ta Kızıl Toprak tarafındaki şeye, tepenin ucuna geçirmesi lazım ve bütün bugünkü şeyi Fenerbahçe Stadı'nın olduğu düzlüğü biz havadan geçiyoruz. Ahşap bir köprünün üzerinden. Ve bugünkü tren yolu hattının aşağı yukarı 5 metre daha üzerinden geçiyor. Bu o tarihte bu trene binenlere ötlerini patlatırmış ve o köprüye de Sırat Köprüsü derlermiş. Yani bu o kadar korkunç bir köprü. Yani tren her seferinde oraya geldiği zaman insanlar bir böyle şey, bir yani bir şey, hani ne deniyor o Luna Park'larda olan roller coaster gibi, hani öyle bir etki, bir korku treni gibi bir şey. Ondan sonra Kızıl Toprak'a geliniyor. Kızıl Toprak'ta tren bir duraklıyor ve Kızıl Toprak'ta bir istasyonumuz var. Kızıl Toprak'ta bir yerleşme. Yerleşme orada Zühtü Paşa'nın konağından bahsediliyor. Bir cami var, bir ilkokul var, bir karakol binası var ve Kızıl Toprak etrafındaki olan gelişme stratejisi aslında aynı dönemde yapılan Teşvikiye'ye çok benziyor. Bir karakol var, cami var, bir okul var. Yani onlarla beraber bir yerleşme başlatılmış ve orası da Osmanlı devlet ricalinin oturduğu, köşklerin olduğu bir şey, bir alan olarak kurulmuş.
Sermet Muhtar Ağuz'a geçelim mi istiyorsunuz?
Bu Sermet Muhtar Ağuz, evet, nasıl, neler anlatıyor bakalım.
Evet, şimdi o da ilk önce Haydar Paşa ile başlıyor. Biz Haydar Paşa ile ilgili paragrafını daha önceki programlarda okumuştuk. Ama oranın nasıl lodos altında kaldığını, işte gar binası olmadan...
Bakın neler demiş.
Evet. Bunların hepsinden bize daha önce bahsetmişti. Daha sonra diyor ki Haydar Paşa İzmit hattından bahsediyor bize. Haydarpaşa İzmit hattı 1874'te açılmış diyor. Hükümet başaramayarak sizin bahsettiğiniz gibi alt tarafını 1887'de Anadolu Demir Yolları şirketine devretmiş. Kumpanyanın başlıca sermayedarı Deutsche Bank, Raylar Krupp'un, traversler muhtelif Alman fabrikalarının Haydarpaşa Limanı'nın inşaatının kumpanyaya verilişi 1900'de, kısmen açılışı da 1902'dedir. Şimdi burada bir ray hattı üzerinden bütün o dönemin herhalde...
Ekonomi politiğin dış ilişkileri, evet, anlattı. Deutsche Bank'ı, yani, evet. Krupp'u anlattı.
Ki bunların hikayeleri zaten başlı başına. Evet, farklı şeylerin konusu, radyo programlarının konusu olabilir belki. Şimdi trene binerek aynen sizin dediğiniz gibi yukarı doğru yolu tutalım.
Evet.
Sağımız Haydarpaşa Çayırı, solumuz İbrahim Ağa. Buralar Anadolu'yu aşıp sınırlara giden... Şark seferlerini iştirak eden kıtaata ordugahlık yerlermiş. İkinci Mahmut Çamlıca'ya rağbet edip sık sık gelir gider olduktan sonra havaliye rağbet artmış. Şimdi bundan sonra rayın üzerinden devam ediyor. Bizim çocukluğumuzda diyor bu şeyin tren kullanımı ile ilgili gayet kalabalık olurdu. Bilhassa Hıdrellezler'de Kadıköy, Üsküdar, Çamlıcalar halkının hepsi oralı. Sahir zamanlarda ismi Züğürtler Yaylası araba ile gezemeyen tabana kuvvet dolaşan 20 paraya kahveleri çöken metaliksizlerle hınca hınçtı. Vagonun içine giriyor ve mükemmel ecel bir şey olan çok kimselere verilmiş sadakalara bağışlayan Siverbey yokuşundaki Şimendifer geçidini geçer geçmez hemen solda Acemler denilen kalantorların kaşhanesi, bahçesi ve limonlukları ve boylu boyunca köşkler. Şimdi geçen programımızda bu köşklerle demiryolu hattının arasındaki
ilişki şey, evet. Yani bu artık demiryolu hattına bitişik züğürt kaşhaneler, daha güzelleri deniz kıyısına yakın,
evet,
olan
daha
yerler.
Şeye yakın olanlar. Burada belki bir kaynağı hatırlatmamız iyi olabilir.
Müfit Ektal'ın bütün bu binalarla ilgili çok ayrıntılı bir tarihi var tabii.
Evet, Kadıköy Konakları isminde bir kitap.
Evet.
Tek tek bu konakların kendi mikro tarihleriyle
ilgili bir şey.
İlgili ve yani çok da keyifli okunan bir kitap. O yüzden ilgilenenler varsa dinleyicilerimizden şiddetle tavsiye
edilir.
Evet, edilir.
Burada geçen bir limonluk kelimesi vardı. Limonluk o köşklerde mutlaka bulunması gereken yerlerden bir tanesi. Bu bir cemekanlı bir yer, bir çeşit sera. İstanbul ikliminde yetişmesi çok mümkün olmayan limon, portakal gibi, yani narinciyenin işte sera altında yetiştirildiği yerler. Her köşkün böyle bir küçük limonluğu, bir küçük serası bulunurdu. Bazı yerlerinden bir iki tanesinden hala bazı örnekler var. Görmek mümkün. Evet.
Bir mimari olarak,
evet,
değil mi?
Evet. Sonra şimdi, toprakla ilgili neler?
Evet, şimdi Zühtü Paşa'nın çok ağaçlıklı malikanesi, gene haneler ve kızıl toprak istasyonu. Adının gelişatı toprağının kızıl oluşundan. Siz buranın bu toprak şeyini araştırırken bilmiyorum.
Yani bu kızıl toprak kelimesini evet yani rengi kızıl toprak kille ilgili bir şey. Yani killi bir toprak olduğunu biliyoruz. Evet.
Semtin kuyubaşı tarafları sonradan rağbet görmüş. Abdülaziz zamanında en tehlikeli mevkilerden biriymiş.
Çünkü?
Sebebi de Veliaht Murat Efendi köşkünün ve çiftliğinin oracıkta oluşu. Civanbaht göz hapsinde ama hoşgörülü. Şimdi bunu...
Yani bu çok hoşgörülü bir adammış ama göz hapsindeymiş. Yani çok fazla yaptıkları dikkatle izleniyormuş. Yani acaba siyasi bir eylem yapacak
evet,
mı yapar mı?
Evet, buranın tehlikeli bir mevki olarak kabul edilmesi.
Yani siyaseten bir sakıncalı, tekinsiz bir adam orada oturuyor demektir. Ama tabii yüksek devlet ricalinden biri oturuyor yani.
Evet, ve yani etrafı... bu bir Beyoğlu etrafının tekinsizliği gibi bir tekinsizlik değil.
Burada bir tane köşk var, o tekinsiz bir, uğursuz bir köşk içinde. İlginç bir zat oturuyor, evet.
Evet, kendisi mimarlık meraklısıymış. Hanedanı Osmaniye'ye mensup olmasaydı muhakkak mimar olurdum demiş. İyi ki mensupmuş.
Bir tane daha fazla olurdu.
Evet, güya karısının resmini de kendi elinde çizmiş. Hala meydandadır. Eski redif de boyları şeklinde bir binadır. Çiftliğinin küçük bir hayvanat bahçesi teşkil eden tarafındaki geyikler... Ceylanlar, tavşanlar, papağanlar, güvercinler ve nadide kuşlardan eser kalmamıştı. 8-10 sene evveline kadar o zamandakilerin soyundan iki tavus kuşu sağdı. Belki buradaki bu programımızda biraz mimariye de yer vererek buradaki köşklerin mimari özelliklerinden bunların her birinin ne kadar kendi biricik yapısına sahip olduğundan da bahsedebiliriz hocam bugün bu 8-10 katlı apartmanların bunlar, arasında.
Evet. Ama tabii bir taraftan da yazarın ustalığına değinelim. Yani hem bir paragrafın içerisinde hem orada oturan zatın Osmanlı hanedanına mensup olduğunu, göz hapsinde olduğunu, işte hanedan üyesi olması, mimar olduğunu, mimar olmak istediğini, içerisinde bir hayvanat bahçesi ne çevirecek kadar şeyler hayvanlarla doldurduğunu, ceylanların olduğunu, bunlardan bugüne kadar sadece iki tane artık günümüze kadar çok iki tane tavus
onun
kuşu
gününe kadar ama yani bizim
tavus
günümüz
kuşunun,
değil.
Diğerlerinin hepsinin öldüğünü bir tavus kuşu. Yani buradaki şeye yani biz sadece yeri anlatırken birazcık da yazara kredi verelim. Bu yazar olmasa herhalde biz programı yapamazdık. Çünkü bu kadar zengin bir anlatıyı ben hiçbir yerde...
Evet, bütün bu anlatının da oradaki o tren boyu hattının ilerlemesi ve çevrenin değişmesiyle...
iç içe anlatıyor. Evet. Evet, başka neler diyor?
Diyor ki Kızıl Toprak'la Fener Yolu arasında seyrek seyrek köşkler mevcuttu. Geçen de dediğimiz gibi Frenkçesi bifurcation olan...
Bifurkasyon şimdi onu Fransızcası.
Evet, sizin çok sevdiğiniz bir noktaya geldik farkındayım. Fener Yolu istasyonundan Fenerbahçe'ye hat ayrılır. Gidip gelme bilet 3-5 kuruş müşteri taşır dururdu.
Evet.
Şimdi bu ayrımın şeyi nedir hocam?
Şimdi esasen bu burada aslında istasyon yok. Aslında istasyon yok. Ve öykü şu, şehir efsanesi şu, bu Botterler, padişahın terzisi olan Botterler bir köşk yaptırmak istiyorlar ve bu köşkü Moda'da yaptırmak istiyorlar. Fakat Moda'da şey, Moda çok yoğun bir şekilde iskan edilmiş ve yer kalmamış. Arazi de çok pahalı. Moda'nın hemen karşısında Fenerbahçe'de çok güzel yerler var fakat oradan şehre girip gitmek çok zor. İşte rivayet o ki Botter bu derdini, yani Fenerbahçe'de oturmak istediğini fakat bu isteğini gerçekleştirmek için yeterince ulaşım imkanının bulunmadığından şikayet ediyor. Fakat o sırada birdenbire bir nasıl diyelim bir tılsımlı el değiyor ve bu tılsımlı el sayesinde Anadolu Demir Yolları'nın tam Fener Yolu noktasından Fenerbahçe'ye giden bir hat. Yeni bir hat kuruluyor. Bu yeni bir hattın Anadolu Demir Yolları hattına bağlandığı noktaya da bifürkasyon yani yol ayrımı deniyor. Türkçesi de bifürkasyon yol ayrımı yani kavşak noktası anlamına gelen noktayı da tren yollarında kavşak noktası demek biraz ters olduğu için Fener'e giden yol, yani Fener yolu, Fenerbahçe'ye giden yolun ayrıldığı yol. Yani Fenerbahçe yoluna giden ayrım. Ve burada bir küçük tren var. Bu küçük tren Fenerbahçe ile istasyon arasında gidip geliyor. O tren Haydarpaşa'ya çıkmıyor. Yani o tren yolcusunu Fenerbahçe'den alıp Haydarpaşa'ya götürmüyor. Fenerbahçe'den alıp Fener yolu istasyonundaki bir başka istasyona getiriyor. Orada Anadolu Demir Yolları'nın işleyen ana banliyö hattına biniliyor. Yani Fener yolu istasyonu tam bu noktada. Şimdi Fener yolu istasyonunun özelliği tam bir yokuşun ortasında olmasıyla ilgili. Yani Kızıl Toprak'tan Göztepe'ye tırmanan büyük yokuşun, yani bizi 43-44 metrelere çıkaran büyük yokuşun neredeydi? 1/3-1/4 mesafesinde yapılan bir durak. Bu şekilde Kızıl Toprak'tan zar zor hareket eden tren yokuşun ortasında tam hız kazanıp şeye doğru gidebilecekken Fener yolunda bir daha duruyor. Durduktan sonra artık o trenin tekrar kalkıp o yokuşu tekrar birinci, ikinci viteslerde tırmanması büyük bir müşkül bir işti. Çocukluğumda bir Fener yolulu olarak anımsıyorum. O dönemlerden hatırımda kalan şey yani peyzaj olduğu kadar istasyondan kalkıp Göztepe rampasını çıkmaya gayret eden bir şeyin, banliyö treninin cefa ve acı çeken hüzünlü şeylerini, yani çufçuflarını duyardım ve ah bu tren bir kalk, bu sefer kalkabilecek mi diye de her seferinde şey yapardım. Bu ikinci, üçüncü, dördüncü şeyden sonra tren küçücük bir hız kazanıp şey yaptığı zaman da o çocuk aklımda bu sefer de bu tren başardı diye sevinirdim. Güzel olan şeylerden bir tanesi de Anadolu'ya giden ekspresler, marşandiz trenleri tabii Fener yolu durağında durmak zorunda olmamalarına rağmen bu durağı bypass ederlerdi. Yani durmadan geçerlerdi. Durmadan geçtikleri için bir daha kalkma problemleri olmazdı. Fakat bu Fener yolluların herhalde zihinlerinde, yani belleklerinde kalmış olan bir şeydir. Hafızalarında kalmış bir şeydir. Fener yolunda oturmak bu yokuşu tırmanmaya çalışan tren sesleriyle, dizel trenleriyle,
Ahmet Rasim'in Tontonlu Bahriyelerine
benzeyen öyle bir ses peyzajı, bir soundscape deniyor işte, yaratırdı. Bu Kadıköy'ü yapan şeylerden bir tanesi budur. Yani Kadıköy'den çıkan tren işte bu zar zor hız kazanıp Selami Çeşme Köprüsü'nün altından geçip Göztepe'ye doğru gidiyor. Geçen sefer Göztepe istasyonunu anlattık. Eskiden istasyon tepenin üstündeymiş. 3. Mehmet Efendi'nin gelişmesinden sonra istasyonu daha yeni trenlerin geçebilmesi için, yani hattı normal yüksek, yani normal kotundan 5 metre 7 metre daha düşük bir kota indirmişler. Böyle olduğu zaman da benim çocukluğumda bir türlü anlam veremediğim yan taraflardaki duvarlar, sonradan bunlara Şevden duvarı denildiğini öğrendim. Yani topografyayı, dağı ortadan keserek eğili düşürme pratiği. Tabii bunlar son derece yüksek maliyetli taştan yapılmış olan yapılar. Ama Üsküdar Göztepe'ye kadar getiriyor. Göztepe tabii bir dağılım noktası. Göztepe konakların ve büyük devlet ricalin olduğu bir yer. Oradan sonraki durak Erenköy. Erenköy ile ilgili metinler var.
Belki hocam artık Erenköy'deki metinleri bir sonraki programa bırakabiliriz. Sizin çok seveceğiniz bir noktaya geldik aslında. Bu ilerideki doldurma köprü meselesi, ama istiyorsanız bunun hikayesini biz artık bir sonraki haftaya bırakalım. Daha önce de program başında söylemiş olduğum gibi bu benim son programım. Bizi dinleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Benim için müthiş bir deneyim oldu. Umarım ileride başka yapımlarda tekrar buluşma fırsatımız olur. Bizi blogumuzdan takip edebilirsiniz. İstanbul Kazan bizkepçe.wordpress.com ve bir de Facebook grubumuz var. programımızın ismini Facebook'tan ararsanız bir topluluk olarak bulabilirsiniz. Önümüzdeki hafta Murat Hoca'ya Murat Tülek.
Üçüncü Murat.
Evet, üçüncü Murat olarak Murat Tülek eşlik edecek. Yine bu tren boyu, hat boyunu pardon.
Öyküsünü izlemeli. Öyküsünü,
evet, bugün sadece iki durak gidebildik. Önümüzdeki.
Erenköy ve Bostancı'nın öykülerini de önümüzdeki hafta, evet, şey yapacağız.
Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere, iyi haftalar.